Ayrım 14. Ama 888. gece olunca demiş ki. Ve soluklarını tutarak felaketin gelmesini bekliyorlarmış. Tam o sırada meydan üzerinde ilk haberci kafilesi görülerek Şehzade Şatır Muhammed'in eşinin gelişini bildirmiş. Hemen işlemeli giysiler ve yenleri sarkan görkemli ceketler giymiş dört yakışıklı seyisin ilerlediği görülmüş. Ellerinde uzun değnekler olan bu seyisler şahların kızına yol verin diye haykırıyorlarmış. Sonra güzel renkli kumaşlarla kaplı ve dört zencinin sırtında taşıdığı bir tahterevan gelip giriş yerinin merdivenlerinin dibinde durmuş. Ve içinden kimsenin tanımadığı görkemle ve güzellikle donanmış bir sultan çıkmış. Aynı şekilde kaplumbağanın da ortaya çıkacağı beklendiğinden bu sultanın onun nedimesi olduğu sanılmış. Ama merdiveni kendi başına çıktığı ve tahterevanın da uzaklaştığı görülünce onun kişiliğinde Şatır Muhammed'in eşini tanımak zorunda kalmışlar. Ve onun güzelliğini, zarafetini, davranış inceliğini, güzel tavırlarını ve hareketlerinden yayılan tüm sihri görerek sultanın yüreği ferahlamış. Şölene katılma zamanı gelince sultan oğullarını ve oğullarının karılarını kendisinin ve sultan hanımın yöresinde yer almaya çağırmış ve yemek yenmeye başlanmış. Tepsi üzerine getirilen ilk yemek adet üzerince kabartılıp tereyağında pişirilen pilav olmuş. Ama henüz kimse sunumunu sunmadan önce güzel sultan onu kaldırmış ve tümüyle saçının üzerine dökmüş. Ve aynı anda tüm pirinç taneleri incilere dökülmüş. Ve sultanın güzel saçları boyunca dökülmüşler. Ve yöresinde dağılarak harika bir gürültüyle yere düşmüşler. Orada bulunanlar bu denli şaşılası bir olay önünde şaşkınlıktan kendilerine henüz gelememişken bir kaşık dolusu yoğun yeşil mercimek çorbası, Madrus'ta Mulukiye olarak geçiyor bu çorba, alarak onu da aynı şekilde başından aşağı dökmüş. Yeşil mercimek çorbası da en saydam, en lekesiz birçok zümrüde dönüşmüş ve saçlarından ve giysilerinden dökülerek yöresine saçılmış. Ve yerde güzelim yeşil renkleriyle incilerin beyazlığı birbirine katılmış. Bu mucizeleri görerek sultan ve karısıyla çağrılılar hayran olmuşlar. Ve hizmetçiler koşuşarak sofraya başka pirinç pilavı ve mercimek çorbası getirmişler. Diğer iki genç sultan da kıskançlıktan sapsarı olmuş ve eltilerinin başarısıyla silinmek istemediklerinden onlar da sırayla yemek tabaklarını ellerine almışlar. Büyüğü pirinç tabağını, küçüğü de mercimek çorbasının kasesini. Her biri bunları kendi başları üzerine dökmüş. Birinin başında pilavın pirinci yine pirinç olarak kalmış, başı yağlanmış, pirinçler de berbat bir şekilde yapışmışlar. Yeşil mercimek çorbası da çorba olarak kalmış, başından aşağı saçlarından ve yüzünden sığır pisliği gibi son kertede müthiş bir yapışkanlıkla süzülerek ikinci gelinin giysilerini yemyeşil bir örtü gibi tümüyle kaplamış. Sultan da bunları görünce tiksinmenin sınırındaki bir tiksinme duymuş ve iki büyük gelinin yerlerinden kalkıp gözlerinden uzak kalmak üzere salondan dışarı çıkmalarını haykırmış. Ve bundan böyle onları bir daha yeniden görmek değil, kokularını bile duymak istemediğini bildirmiş. Onlar da o saat ve o anda kalkmışlar. Kocalarıyla birlikte utanç duymuş, alçalmış ve berbat bir halde onun huzurundan ayrılmışlar. O hayranlık uyandıran sultana ve kocası Şehzade Şatır Muhammed'e gelince, onları öpen ve yüreğine bastıran sultanla salonda baş başa kalmışlar. Sultan onlara, "Siz sadece benim evladımsınız," demiş. Ve hemen oracıkta tahtı küçük oğluna miras bıraktığını yazdırmak istemiş ve emirlerini, vezirlerini bir araya getirmiş, onların önünde tahtını Şatır Muhammed'e bıraktığını kaleme aldırmış. Sonra dönüp oğluyla eşine, "Sizin bundan böyle sarayda benimle birlikte oturmanızı istiyorum. Çünkü siz olmadan kuşkusuz ölürüm," demiş. Onlar da, "İşitmek itaat etmektir ve senin buyruğun başımız üstündedir, gözümüz üstündedir," diye yanıt vermişler. O hayranlık verici sultan da artık bir daha yaşlı sultanda nahoş duygular uyandıran kaplumbağa şekline girmemek üzere hizmetçisinin evinde bırakmış olduğu bağısını kendisine getirmesini buyurmuş. Ve bağı eline geçince onu yakıp ortadan kaldırmış. Ve ondan sonra hep sultan şeklinde kalmış. Onu kusursuz, gözler için hayranlık uyandırıcı bir bedenle donatan Tanrı'ya şükürler olsun. Kısmet dağıtıcı da onların lütuflarıyla kaplamış ve onlara pek çok çocuk bağışlamış. Ve memnun ve refah içinde yaşamışlar. Ve Şehrazat, Şah'ın kendisini zevkle dinlediğini görerek ona şu öyküyü de anlatmış. Haşlanmış nohut satıcısının kızı. Bana kadar ulaşan öykülerden birine göre vaktiyle Kahire'de bağışlayan Tanrı'nın tüm varlık olarak üç kız bağışladığı namuslu ve saygın bir haşlanmış nohut satıcısı varmış. Genellikle kız çocukları dünyaya gelmekle birlikte kutsanmışlık getirmese de nohut satıcısı Yaradan'ın verisine boyun eğerek karşılamış ve üç kızını büyük bir sevgiyle sevmiş. Kızlar da aylar gibi güzelmiş ve en küçükleri de güzellikte, sevimlilikte, zarafette, kavrayışta, zekada ve mükemmellikte öteki iki kız kardeşini geçiyormuş. Ve bu küçük kızın adı Zeyna'ymış. Her sabah üç genç kız kendilerini ipek ve kadife üzerine nakış işletmeyi öğreten hocalarına giderlermiş. Çünkü babaları olan haşlanmış nohut satıcısı evlenirlerken talih yollarına kendisi gibi herhangi bir satıcı değil tacir oğulları çıkarsın diye onların çok iyi bir eğitim görmelerini istiyormuş. Ve her sabah nakış öğretmenlerine giderlerken genç kızlar kıvrak yürüyüşleri, sanki sultanın kızlarıymış gibi havaları ve yüzlerindeki ince peçelerden tüm güzelliğiyle beliren üç çift Babilli gözleriyle sultanın oğlunun penceresinin altından geçerlermiş. Sultanın oğlu da onların gelişini görünce onlara pencereden kışkırtıcı bir sesle ''Haşlanmış nohut satıcısının kızlarına selam olsun, üç elif boyluya selam olsun.'' diye bağırırmış. Kızların büyüğüyle ortancası her zaman gözlerinin hafif bir gülüşüyle sultanın oğlunun selamını yanıtlar, küçükse hiç yanıt vermez ve başını bile kaldırmaksızın yoluna devam edermiş. Ama sultanın oğlu örneğin haşlanmış nohuttan haber sorar ve de haşlanmış nohutun o günkü fiyatını veya satışının yolunda olup olmadığını öğrenmek ya da haşlanmış nohutun yararı veya zararı üzerine bilgi edinmek ister ya da haşlanmış nohut satıcısının sağlığı üzerinde soru açarsa, sadece küçük kız ondan yana yüzünü çevirmeksizin ''Senin nohutla ne ilişkin var ey zift suratlı?'' diye yanıt verirmiş. Ve üçü de kahkahadan kırılır ve yollarını sürdürürlermiş. Haşlanmış nohut satıcısının kızları arasından en genci olan küçük Zeyna'ya tutkuyla bağlı olan sultanın oğlu, onun alaylı küçümsemesine, arzularına yanıt vermede isteksizliğine üzülmekten kendini alamazmış. Ve bir gün şehzade ile her zamankinden fazla alay edince çapkınlıkla ondan bir şey elde edemeyeceğini iyice anlamış ve onun babasının kişiliği dolayısıyla alçaltarak ve cezalandırarak intikam almaya karar vermiş. Çünkü genç Zeyna'nın sevecenliğinin sınırında babasını sevdiğini biliyormuş. Ve kendi kendine böylece ona kudretimi göstermiş olurum diyormuş. Kendisi sultanın oğlu olmakla tüm canlar üzerinde güç sahibi bulunduğundan haşlanmış nohut satıcısını huzuruna çağırtmış ve ''Sen şu üç kızın babası değil misin?'' diye sormuş. Satıcı da titreyerek ''Evet vallahi ya Seydi'' diye yanıt vermiş. Sultanın oğlu da ona ''Pekala ey Adem, yarın namaz vakti benim huzurumda aynı anda giyinik ve çıplak, aynı anda gülen ve ağlayan, aynı anda at üzerinde ve yürüyerek bana olduğun gibi gel. Eğer şartlarımı yerine getirmezsen ya da ikisini yerine getirip de birini getiremezsen çaresiz öleceksin. Başın da omuzlarından uçup gidecek demiş. Zavallı haşlanmış nohut satıcısı da yeri öpmüş ve bu istedikleri gerçekte müthiş şeyler ve benim çaresiz mahvolduğumda besbelli diye düşünerek oradan ayrılmış. Ve yüzü sapsarı, midesinin torbası tersine dönmüş ve burnu ayaklarına kadar uzamış olarak kızlarının yanına ulaşmış. Kızları onun tedirginliğini ve perişanlığını görmüş ve en küçükleri olan genç Zeyna ona ''Neden babacığım yüzün sararmış ve dünyanı gözünde kararmış görüyorum?'' diye sormuş. O da kendisine ''Kızım, içimde bir felaket sezintisi var, göğsümde de bir katılık.'' diye yanıt vermiş. Kız ''Anlat bana bunun nedenini babacığım, belki de böylece içindeki daralma geçer ve göğsün ferahlar.'' demiş. Anlatısını burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 889. gece olunca demiş ki, haşlanmış nohut satıcısının kızı babasına, ''Anlat bana bunun nedenini babacığım. Belki de böylece içindeki daralma geçer ve göğsün ferahlar.'' demiş. Babası da ona başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı unutmaksızın meseleyi anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Genç Zeyna babasının serüveninin öyküsünü işitince kederinin, yüzünün renginin değişmesinin ve göğsünün daralmasının nedenini öğrenmiş. Ve öylesine çok, öylesine çok gülmüş ki neredeyse bayılacakmış. Sonra ona doğru dönüp, ''Mesele bundan ibaret mi babacığım? Öyleyse Allah aşkına tedirginliği ve kaygılanmayı bırak da bu işte benim söyleyeceklerime göre davran. Sonunda bu 5 para etmez sultanın oğlu parmaklarını yiyecek ve kahrından patlayacak. İşte şöyle demiş. Ve bir an düşündükten sonra ilk koşulunu yerine getirmek için komşumuz balıkçıya gitmekten ve ondan ağlarından birini sana satmasını rica etmekten başka yapacağım bir şey yok. Sonra bu ağı bana getir. Bundan bir giysi yapacak ve bütün urbalarını çıkardıktan sonra bunu sana giydireceğim. Böylece sen hem giyinmiş hem çıplak olacaksın. İkinci koşula gelince, sultanın sarayına gitmeden önce yanına bir soğan alman yetişir. Eşiğe geldiğinde bunu gözüne sürersin. Böylece aynı anda hem güler hem de ağlar durumda olursun. Ve nihayet üçüncü koşula gelince, komşumuz eşekçiye git. Ondan geçen yıl doğan sıpasını ödünç iste. Onu yanına alır ve sultanın oğlu olan o haytanın yanına varınca sıpaya binersin. Ayakların yere değeceği için sıpa yol alırken ayaklarını sürükle. Böylece hayvan üzerindeyken aynı zamanda yürümekte olursun. Benim görüşüm budur. Aslında Tanrı en yüce ve en iyi bilendir demiş. Akıllı Zeyna'nın babası haşlanmış nohut satıcısı kızının bu sözlerini duyunca onu iki gözünün arasından öpmüş ve kendisine "Ey anasının babasının kızı ey Zeyna! Senin gibi kızı olanlar ölmez. Kafana bunca aklı ve zekana bunca kavrayışı koyan Tanrı'ya şükürler olsun." demiş. Ve o saat ve o anda yüzünde dünya ağarmış, yüreğinden kaygılar uçup gitmiş ve bağrı ferahlamış. Bir lokma ekmek ve bir yudum su içmiş. Ve kızının kendisine öğütlediği her şeyi yapmak üzere evden çıkmış. Ertesi gün her şey gerektiği gibi hazır olunca haşlanmış nohut satıcısı gerekli görünümü sağlayarak yani hem giyinik hem çıplak, hem gülen hem de ağlayan, hem yaya hem de sürücü olarak ve de sıpanın kabul salonunda anırıp yerlendiği bir sırada saraya gidip sultan oğlunun huzuruna çıkmış. Bunu gören sultanın oğlu öfke ve düş kırıklığının sınırına ulaşmış. Ve istenen koşulları yerine getirdiği için haşlanmış nohut satıcısına savurduğu tehditlerin hiçbirini yerine getirememiş ve sanki karaciğerindeki safra kesesi patlar gibi olmuş. Kendi kendine bu kez genç kızı tuzağa düşüreceğine ve kurtuluşu olmayan bir batağa saplayacağına yemin etmiş. Ve haşlanmış nohut satıcısının yanından kovarak genç kıza yapacağı kötülükleri düşünmeye başlamış. İşte onun durumu böyleymiş. Genç Zeyna'ya gelince dehşetli öngörülü olduğundan gözü uzağa gördüğü ve burnu olacakların kokusunu aldığı için babası kendisine sultanın oğlunun öfkesini anlatınca genç haytanın kendisine tehlikeli bir tarzda saldıracağından kuşku duymamış. Kendi kendine o bize saldırmadan önce biz ona saldıralım demiş. Hemen iki ayağı üzerine fırlayarak işinin ustası bir silahçıya gitmiş ve ona ey becerikli ellerin ustası. Bana boyumun ölçüsüne göre tümüyle çelikten bir zırh ve aynı madenden ayaklıklar, kolluklar ve bir de miğfer yapmanı istiyorum. Ama bütün bunlar yürümek için küçük bir hareket yapıldığında ya da ufacık bir dokunuşta sağır edici bir gürültü çıkarsın ve korkunç bir patırtı yapsın demiş. Silahçı da işitip itaat ettiği ve söz konusu olan bu eşyayı buyurduğu gibi yapacağı yanıtını vermiş. Gece olunca genç Zeyna demir zırhlara bürünerek dehşetli bir kılık değişimine uğradıktan sonra cebine bir makas bir de ustura koymuş. Eline de sivri bir diren almış ve bu donanımla saraya doğru yola çıkmış. Daha uzaktan böylesine korkunç bir savaşçının yaklaşmakta olduğunu gören sarayın kapıcı ve muhafızları her doğrultuda kaçışmışlar. Sarayın içindeki köleler demirden giysinin çeşitli yanlarının çıkardığı sağır edici patırtıdan ve bunları taşıyan kişinin ürkünç görünümünden ve de savurduğu mızrağın akıbetinden dehşete düşerek kapıcı ve muhafızların örneğini izlemiş ve çabucak iyice saklanabilecekleri birer köşe aramışlar. Böylece haşlanmış nohut satıcısının kızı hiçbir engel ve en küçük bir direnme isteğiyle bile karşılaşmaksızın hiçbir güçlük görmeden sultanın oğlu olan genç haytanın her zaman eğleştiği odaya ulaşmış. Sultanın oğlu da bütün bu müthiş gürültüyü işiterek ve onu koparanın içeri girdiğini görerek büyük bir korkuya kapılmış ve can alan bir ifritin ortaya çıktığını sanmış. Ve sapsarı olmuş, titremeye ve dişleri çatırdamaya başlamış ve ey can alan kudretli ifrit, bana acı, Allah da sana acısın diyerek yere kapanmış. Ama genç kız sesine korkunç bir eda vererek, dudaklarını kilitle, ağzını kapat ey pezevenk, yoksa şu direni gözüne sokarım diye yanıt vermiş. Ve korku içinde kalan çocuk dudaklarını ve ağzını kapatmış, ne bir söz ne bir hareket yapmayı göze almış. Haşlanmış nohut satıcısının kızı da o yerde hareketsiz ve baygın yatarken yanına yaklaşmış. Ve makasla usturayı çıkararak sol tarafındaki sakalın ve sağ yanındaki saçlarının yarısını ve yeni terlemiş bıyıklarının yarısını ve kaşlarının ikisini birden kazımış. Ondan sonra yüzünü eşek dışkısıyla sıvamış ve bir parçasını da ağzına tıkmış. Bunları yaptıktan sonra hiç kimse yolunu engellemeyi göze almadığından geldiği gibi çekip gitmiş. Ve kazasız belasız evine dönmüş. Orada hemen sırtındaki zırhları çıkarmış ve ertesi sabaha kadar güzel bir uyku çekmek üzere kız kardeşlerinin yanına yatmış. O günde her zamanki gibi üç kız kardeş yıkanıp süslendikten sonra nakış hocasının yanına gitmek üzere evden çıkmışlar. Ve her sabah olduğu gibi Sultan'ın oğlunun penceresinin altından geçmişler. Ve onu adeti gereğince pencerede ama yüzü ve başı sadece gözleri ortada kalacak şekilde bir başörtüsüyle sarılı olarak otururken görmüşler. Üçü de onun yüzüne her zamanki gibi kaçamak bakacak yerde bu kez ısrarla ve pingirdeyerek bakmışlar. Sultan'ın oğlu da kendi kendine, bilmiyorum ama galiba artık bana alışıyorlar. Belki de yüzümü ve başımı saran başörtüsü gözlerimi daha iyi belirtiyor da ondan demiş. Ve onlara, ey üç elifler, ey yüreğimin kızları, üçünüze de selam olsun. Bu sabah haşlanmış nohutlar ne alemde diye aykırmış. Üç kız kardeşin en genci olan Zeyna başını ona doğru kaldırarak kız kardeşleri adına, he vallahi senin de selam üzerine olsun ey yüzü gözü sarılı. Bu sabah sakalının ve bıyığının yarısı ne alemde? Ve tependeki saçın yarısıyla o güzelim kaşların ne yapıyor? Ya eşek dışkısının tadını nasıl buldun yavrum? İnşallah iyice hazmedersin diye yanıt vermiş. Ve bunu söyledikten sonra kız kardeşleriyle birlikte kahkahalar kopararak ve uzaktan sultanın oğluna alaylı ve kışkırtıcı işaretler yaparak koşmaya başlamış. Hepsi o kadar. Bütün bunları işitip gören sultanın oğlu hiç kuşku duymadan gece gelen ifritin haşlanmış nohut satıcısının küçük kızından başkası olmadığını anlamış. Ve öfkenin sınırında safra kekesinin burnuna kadar yükseldiğini hissetmiş. Ya genç kızın üstesinden gelmeye ya da ölmeye yemin etmiş. Tasarısını hazırlayarak sakalının, bıyıklarının, kaşlarının ve saçlarının büyümesini beklemiş. Genç düşmanın babası haşlanmış nohut satıcısını huzuruna getirtmiş ve adam saraya doğru yaklaşırken kendi kendine "Kim bilir bu kez bu pezevengin bana hazırladığı nasıl bir felaketle karşılaşacağım" diyormuş. Haşlanmış nohut satıcısı oldukça güvensiz olarak sultanın oğlunun huzuruna çıkmış. Şehzade de ona, ey Adem, senden çılgıncasına aşık olduğum üçüncü kızını bana vermeni istiyorum. Eğer bana karşı durmayı göze alırsan başın omuzlarından uçacaktır demiş. Ve haşlanmış nohut satıcısı, bunda bir uygunsuzluk yok. Ama sultanımızın oğlu, evlilikten önce kızıma danışman için bana bir süre bağışlasın diye yanıt vermiş. O da, git ona danış. Ama şunu iyi bil ki, eğer kabul etmezse o da senin gibi kara ölümü tadacaktır diye yanıt vermiş. Ve haşlanmış nohut satıcısı zihni karmakarışık kızını bulmaya gidip durumu ona açıklamış. Ve kızım, bu kaçınılmaz bir felakettir demiş. Ama kız gülmeye başlamış ve ona, vallahi babacığım ortada ne felaket ne de felaketin kokusu var. Çünkü bu evlilik benim için de, senin için de, kız kardeşlerim için de Tanrı'nın bir lütfudur. Olumlu yanıtımı veriyorum demiş. Haşlanmış nohut satıcısı da gidip kızının yanıtını Şah'ın oğluna bildirmiş. O da rahatlamış ve sevinçten sıçrayıp durmuş. Ve hemen evlilik hazırlıklarına başlanması için buyruk vermiş ve de hazırlıklar hemen başlamış. Onun durumu böyleymiş. Genç kızın durumuna gelince, şekerden bebek yapma sanatında usta bir şekerci bulmaya gitmiş ve ona senden tıpkı benim boyumda, görünümde ve rengimde, saçları şekerden teller halinde, güzel siyah gözleri, küçük hoş bir burnu, uzun ince kaşları ve diğer her yanı yerli yerinde bir bebek yapmanı istiyorum demiş. Parmakları pek becerikli olan şekerci sadece bir Adem kızı gibi konuşması noksan, tıpkı kızın boyuna göre ve kendisine benzer şekerden bir bebek yapmış. Gerdeğe girecekleri düğün gecesi gelince genç kız nedimeleri olan kız kardeşlerinin yardımıyla kendi giysisini şekerden bebeğe giydirmiş. Ve onu kendi yerine yatağa yatırmış, üzerine de cibinliği çekmiş. Kız kardeşlerine gerekli yönergeyi vererek gidip odada yatağın gerisinde saklanmış. Gerdeğe girme zamanı gelince Zeyna'nın kardeşleri iki genç kız damadı karşılamış ve onu gerdek odasına sokmuşlar. Ve ona narin bir kızdır o, kendisini sana teslim ediyoruz. Kibar ve tatlıdır, göreceksin zaten demişler. Sonra da ondan izin alıp kendisini odada yalnız bırakmışlar. Sultanın oğlu da haşlanmış nohut satıcısının kızının kendisine yaptığı tüm hareketleri ve ona karşı birikmiş tüm öfkelerini ve de tüm alçaltmaları ve uğramış olduğu hor görmeleri hatırlayarak cibinlik altında uzanmakta ve kendisine bakmakta olduğunu sandığı genç kıza yaklaşmış. Birdenbire büyük kılıcını kınından çıkarmış ve tüm gücüyle ona bir darbe indirmiş ve kafasını parçaları her yana saçılarak uçurmuş. Bu parçalardan biri kurbanına küfür savurmak üzere açtığı ağzına girince, ''Vallahi sağlığında bana eşek dışkısı yediren kız ölümünden sonra bedeninin hoş tadını tattırıyor.'' diye haykırmış. Ve böylesine tadına doyulmaz bir yaratığın başını uçurmuş bulunmaktan dolayı pişmanlık duyarak bebeği parçaladığı kılıçla kendi karnına delmek istemiş. Ama birdenbire genç kız saklandığı yerden çıkmış ve ardından kolunu tutup ona, ''Birbirimizi bağışlarsak Tanrı da bizi bağışlar.'' diyerek ona sarılmış. Sultanın oğlu da bunca arzuladığı genç kızın tatlı gülüşünü görerek tüm sıkıntılarını unutmuş. Ve onu bağışlamış ve sevmiş. Artlarında pek çok çocuk bırakarak refah ve mutluluk içinde yaşamışlar. Şehrazat da o gece hiçbir yorgunluk duymaksızın Şah Şehriyar'a Hülleci diye adlandırılan aşağıdaki öyküyü anlatmış.